Ayrım 18, sayfa 111. 4. Yapısal işlevselcilik. Talcott, Parsons ve yapısal işlevselcilik. Yapısal işlevselciliğin toplum modeli, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra uzun bir süre sosyolojide egemen paradigma olarak kaldı. Toplumsal rol ve norm gibi önemli kavramlar söz konusu sosyolojik anlayışın birer ürünüdür. Yapısal işlevselcilik, Talcott Parsons, 1902-1979 ile birlikte anılmaktadır. Parsons, İngiltere ile Federal Almanya'da tahsil gördü ve Harvard'da çalıştı. Almanya'da bir seyahatteyken de öldü. Parsons, daha ziyade dikkatleri toplumdaki kurumlar üzerine yoğunlaştıran Amerikan işlevselciliğinden etkilenmişti. Söz konusu ekol, insanı kusurlu, içgüdüleri olmayan, en azından içgüdüsel olarak toplumda yer bulamayan bir varlık olarak betimler. Bu eksikliğini gidermek için insanoğlu, antropolog Malinowski'nin 1962'de ifade ettiği gibi kurumlar oluşturmuştu. Kurumların vazifesi, insanın ihtiyaçlarını gidermek ve bu yolda insanların yönlerini bulmalarını sağlayacak kuralları, talimatları, davranışları ve normları oluşturmaktır. Zaman zaman örgütlerle benzer özellikler gösterseler de, kurumlar örgütlerle karıştırılmamalıdır. Parantez, bakınız, Berger ve Berger, 1974. Söz gelimi, evlilik bir kurumdur. Toplumun yeniden üremesini düzenler ve çiftlere beraberce yaşama modelleri sunar. Fakat aile bir organizasyondur. Anneye, babaya, çocuklara farklı roller verir ve bu rollerin içeriğini sunar. Kuruma bir örnek olarak insanların anlaşması için temel önemdeki dili verirsek, aradaki fark belki daha anlaşılır hale gelir. Dil, bir kurumun tüm özelliklerini taşır. Onsuz hiçbir şekilde anlaşamayız ve dil bize uyulması gereken kuralları verir. Dilin kuralları ihlal edilirse iletişim zorlaşır. Dil aşikar bir biçimde istikrarlıdır fakat asla durağan değildir. Sadece değişiklikler uzun bir zaman diliminde gerçekleşir. Dilin kullanımında bir değişim vardır. Bu antropolojik, işlevselci kurum öğretisi yapısal işlevselciliğin köklerinden biridir. Konumuz açısından bir başka önemli nokta, Herbert Spencer'ın 1820-1908 evrimciliğidir. Spencer toplumu içsel dengeyi sağlamaya çalışan bir organizmaya benzetir. Buna göre organlar birbirlerine bağlıdır ve bir organ zarar gördüğünde bir diğeri zarar gören organın görevini üstlenir. Spencer'a göre toplum doğayla aynı kanunlara tabidir. Bu yüzden toplumda da bir ayıklama süreci görülür. Darwin'in görüşleri henüz ortaya çıkmadan önce Spencer yeteneklilerin hayatta kalması kuralını formüle etmişti. Daha sonra bu düşüncesi onun sosyal Darwinizminin temsilcisi olarak kabul edilmesine yol açacaktır. Toplumsal sistemde dengeyi sağlama arzusu Spencer'a göre yetenekli olanların kazandığı varlık mücadelesi şeklinde belirmekte ve toplum genel güç prensibine göre işlemekteydi. Bu da her şey gibi bir sebep sonucu olmakla birlikte Spencer bu sebebi araştırmanın insanın imkanlarını aştığı gerekçesiyle manasız olduğunu düşünmekteydi. Spencer, gücün bir şekilde toplumun evrimine yol açtığını söylemiştir. Bu gelişme devam etmekte olan toplumsal farklılaşmada daha güçlü bir entegrasyonu sağlar. Karmaşık modern toplumlar, dengelerini organları için yeni işlevler belirleyerek sağlarlar. Bu düşünce yapısal işlevselcilikten sistem kuramına geçmiştir. Spencer'ın işlevselci düşüncesindeki eskatolojik bir dönüm noktası olan toplumsal gelişmenin nihai ürünü, değişik toplumsal ilgilerdeki sürekli harmoni tasavvurundan, yani kişisel ve kamusal, bireysel ve toplumsal isteklerdeki uyuşmadan oluşmaktadır. Böylelikle giderek büyüyen bir uyuşma ve daha da artan bir entegrasyon meydana gelmektedir. Tabii ki Spencer yaşadığı dönemde toplumdaki toplumsal eşitsizliği ve toplumsal sınıflar arasındaki sistem farklılaşmasını görmüştür. Fakat ona göre bu doğal bir durumdur. O her türlü toplumsal düzenleme fikrini, gelişme sürecini aksattığı düşüncesiyle reddeder. Yapısal işlevselciler ve sistem kuramcıları, aşırı toplumsal darvinizmin düzeyinde olmasa da toplumsal sistemde denge fikrini benimserler. Alıştırma. Eğitimdeki değer aktarımı, bilgi aktarımı, davranışlar ve bunun gibi çeşitli işlevlerin nasıl farklılaştığı ve toplumdaki dengeyi sağlama eğiliminin nasıl gösterilebileceği konularını tartışınız. Persons, klasik sosyologların, özellikle de Durkheim ve Max Weber'in görüşlerinden küresel bir toplum kuramı geliştirmek amacıyla yararlanmıştır. Persons, Durkheim'dan farklılaşma ve yapılanma düşüncesini, bakınız bölüm 5, alırken, diğer taraftan Weber'in temel görüşlerinden biri olan toplumun temelinde eylemin olduğu şeklindeki fikrini benimsemiştir. Bu manada Persons'ın yapısal işlevselciliği toplumsal eylemden yola çıkar. Fakat Persons bununla yetinmemiş ve kompleks bir toplum modeli geliştirmiştir. Eserleri üç başlıkta incelenebilir. Toplumsal eylem kuramı, toplumsal sistem kuramı, iletişim araçları kuramı. Toplumsal eylem kuramı. The Structure of Social Action 1937 ve Shields ile beraber yazdığı Toward the Theory of Social Action 1951 isimli kitaplarında Persons, yapısal işlevselciliğin temellerini atmıştır. Persons bir karşılıklı etkileşim, parantez, toplumsal koşullar, aktör, tasavvurundan hareket eder. Her iki unsur da karşılıklı etkileşim içerisindedir. Toplumsal koşullar, aktörün toplumsal koşullardan mülhem beklentilerini etkiler. Elbette bunun tersi de geçerlidir. Toplumsal eylem, her defasında etkileşim partnerine yöneldiği için başarıyla sonuçlanır. Aktör, kendi eylemlerine bir anlam yüklerken, toplumsal şartlar eylemi anlaşılır kılar ve ona yönelik bir tepki verir. Bu alanda Persons, Weberian eylem kavramını benimser. Fakat bu noktada kalmayıp bir adım daha atar. Eylem, sadece aktöre değil, aynı zamanda eylemin gerçekleştiği koşullara da bağımlıdır. Bu koşullar kavramı Durkheim'a ve onun toplumsal olgular tasavvuruna dayandırılır. Aktör eylemlerini gerçekleştirirken bir taraftan kendi motivasyonlarına dayanır, öte yandan da aktörün koşulları nasıl değerlendirdiği, koşulların aktör için nasıl bir duygusal anlama sahip olduğu ve aktörün eylemlerini hangi boyutlarda sınırlandırdığı gibi olgular eylemin gerçekleşmesinde etkili olur. Yani aktör sadece kendi motivasyonlarını netleştirmek için uğraşmakla yetinmez, şartları nesnel bir şekilde değerlendirmeye, hangi duygusal anlamlara sahip olduklarını tespit etmeye de çabalar. Bu değerlendirme aktöre bir durumda neyi yapıp neyi yapmaması gerektiği hakkında bilgi verir. Bu noktada aktör karar vermek için farklı seçeneklere sahiptir. Aktör, Persons'ın örüntü değişkenleri olarak adlandırdığı belirli modellere göre davranır. Eylemlerde kararlar aşağıdaki alternatiflere göre gerçekleştirilir. 1. Bireysel yönelim, kolektif yönelim. 2. Evrensellik, özgürlük. 3. Sınırlılık, yaygınlık. 4. Duygusallık, duygusal nötrlük. 5. Nitelik, performans. İlk iki çift bilişsel düzlemi, üçüncü ve dördüncü çift ise duygusal boyutu oluşturur. Beşinci çift ise Parsons'ın çalışmalarında sürekli zikredilmez. Eylem alternatifleri tafsilatlı bir şekilde toplumsal eylemi betimlemelidir. Bunlar Parsons'ın ilk dönem çalışmalarında merkezi bir yere sahip olmasına rağmen daha sonraki eserlerinde pek dile getirilmez. Bu sebeple burada kısaca ele alacağız. İlk eylem alternatifi faydacı düşünce biçimiyle alakalıdır. Bir eylemde kendi çıkarlarımız doğrultusunda mı, yoksa bir toplumsal grup ya da cemiyetin çıkarları doğrultusunda mı davranacağımıza karar verebiliriz. İkinci ayrım aşağıdaki durum analizi ile ilgilidir. Bir eylemi spesifik olarak mı, yoksa genel bir durum olarak mı değerlendiriyoruz? Örneğin, bir doktorla ailesinin bir üyesi veya bir iş arkadaşı ile olan somut bir etkileşimde aktör, etkileşim esnasında mı karar vermektedir? Yoksa etkileşimde bulunduğu kişilerin doktorluk, akrabalık vesaire gibi ait oldukları genel kategorilere göre mi davranmaktadır? Evrensellik kavramını örnek olarak yaşlılara, kadınlara veya çocuklara karşı olan davranışları gösterebiliriz. Özgürlük kavramına ise kişinin ebeveynleri, eşi veya çocukları ile olan ilişkisini örnek gösterebiliriz. Üçüncü alternatif, bir yandan işlevi belli olan spesifik tanımlanmış toplumsal ilişkilerin olduğuna işaret ediyor. Diğer yandan da çok daha az spesifik olanların da var olduğunu ifade ediyor. Örneğin doktor-hasta ilişkisi spesifik bir ilişkidir. Doktor hastanın kişiliğine değil, onun hastalığının tedavi edilmesine ilgi duyar. Arkadaşlık ilişkileri buna karşın karmaşıktır. Zira bu tür ilişkilerde her türlü ihtimal söz konusu olabilir. Dolayısıyla neyin nereye ait olduğu o kadar açık değildir. Dördüncü boyut açık bir şekilde duygusal bir zemine sahiptir. Duygular, örneğin aşk ilişkileri, bazı ilişkilerin temelidir. Satıcı-müşteri ilişkisi gibi duygulara yer olmayan bazı ilişkilerde ise, kimi durumlarda belli duygular oluşabilmektedir. Beşinci boyut, bireyin daha önceden verili olan normlara, kurallara ve yönergelere göre hareket etmesi veya ilişkide kişisel bir inisiyatifin veya girişimin, örneğin performans yönelimi gibi, söz konusu olup olmaması ile ilgilidir. Bu eylem alternatifleri tüm toplumsal ilişkilerdeki uçları sınıflandırmaya yöneliktir ve tabii ki ampirik olarak kontrol edilmelidir. Örneğin, şemaya göre duygusal nötrlük ve sınırlılık özelliği gösteren bir satıcıya, bazen yine şemaya göre duygusallık özelliği göstererek sempati geliştirilebilir. Alıştırma. Arkadaşlık, iş yerindeki veya bir spor kulübündeki ilişkiler gibi farklı eylemleri yahut durumları yukarıda verilen kategoriler yardımıyla tanımlamayı deneyin. Parsons, bir eylem kuramı geliştirmekle yetinmemiş, aynı zamanda karmaşık, tüm zamanlar için geçerli olabilecek bir toplum modeli de inşa etme çabası içinde olmuştur. Onun toplumsal eylemlerin bir sistem içerisinde bütünleşebileceği fikri bizi sistem kuramına yöneltir. Sistemler. Bireylerin eylemlerinden toplum ortaya çıkar. Toplum, sistemlerin alt sistemlere ayrıldığı, belirli yapısal unsurlara sahip olan ve belirli işlevleri yerine getiren kapsamlı bir eylem sistemi olarak düşünülmüştür. eşittir yapısal işlevselcilik. Aşağıdaki tablo bu bakış açısını yansıtmaktadır. Alt sistemler, kültür sistemi, yapısal unsurlar, değerler, işlevler, agil şeması, örnek, koruma, latency. Alt sistemler, toplumsal sistem, yapısal unsurlar, toplumsal roller, işlevler, agil şeması, bütünleşme, parantez, integration. Alt sistemler, kişilik sistemi, yapısal unsurlar, motivasyon, işlevler, agil şeması, amaca yönelme, parantez, goal attainment. Alt sistemler, organizma, yapısal unsurlar, mevcudiyet, işlevler, agil şeması, uyum, parantez, adaptation. Bu sistemleri ve onların görevlerini değerlendirmek için öncelikle Parsons'ın tüm toplumu bir eylem sistemi olarak tasavvur ettiğini ve her eylemin alt sistemlerin bileşenlerine göre ele alınabileceğini düşündüğünü göz önünde bulundurmak gerekir. Fakat Parsons, sistemlerin tümüyle meşgul olmanın bilim adamlarının görevi olmadığını düşünmüştür. 50'li yıllarda kaleme aldığı bir yazıda Parsons, antropologların kültürle, sosyologların da toplumsal sistemlerle, psikologların kişilik sistemleriyle, biyologların da organizmalar ile ilgilenmelerini önermiştir. Parantez, Parsons'ın bu önerisi kültür sosyolojisinin sosyolojinin gelişmemiş bir alt dalı olarak kalmasının sorumlusu olarak görülmektedir. Fakat içerik açısından Parsons'ın söz konusu sistemlere atfettiği işlev ve unsurların düzeni bilimsel iş bölümü önerisinden daha önemlidir. Hiyerarşik anlamda en yüksek sistem olarak Parsons kültür sistemini görür. Bu her şeyden önce değerlerce belirlenir. Parsons toplumun bir değerler konsensusu tarafından belirlendiği yahut belirlenmesi gerektiği fikrindeydi. Bu değerler konsensüsü aktörlere takip edecekleri oryantasyonu sunar. Kurumlar kültür sisteminin bir parçasıdır. Bu değer sistemi toplumdaki toplumsal eşitsizliği de belirler. Bir değer olarak para hakim değerse eğer, müteşebbisler toplumsal hiyerarşinin tepesine yerleşirler. Dini oryantasyon hakimse, din adamları toplumun üst derecelerinde yer alır. Kurumlar daha önce de bahsettiğimiz gibi uzun ömürlü ve istikrarlıdır ve kültür sistemlerinin devam etmesinde önemli rol oynarlar. Parsons da kültür sistemlerine yukarıdaki şemada ifade edilen gizli işlevler, yani tüm toplumsal sistemin devamını sağlama işlevini verir. Kültür sistemindeki çöküş, değerler uzlaşısındaki çöküş de bütün bir toplumdaki eylem sisteminde bir kırılma yaratır. Sosyoloji toplumsal sistemlere odaklanır. Bu sistem, sistemin yapısal unsurları olan toplumsal normlar ve rollerden oluşur. Roller ve değerler bağlantıları sağlar. Bir aktör bir norma yöneldiğinde, aktörün davranışı diğerleri için anlaşılır ve tahmin edilebilir hale gelir. Norm burada güven yaratır. Bir aktör toplumsal rolünü öğrenci olarak oynadığında, diğerleri bununla bağlantılı olan durumların neler olduğunu bilir. Örneğin onun üniversitedeki derslere katıldığı, sınavlara girdiği diğerlerinin malumudur. Bu öğrenci rolünü başkaları da üstlenebilir. Bir toplumsal rolün daha önceden mevcut olması, davranışın öngörülebilirliğini sağlar ve aktörlerin birbirleriyle anlaşmalarına imkan verir. Normlar, davranışlarda kişilerden, bireylerden ve bağlamsal durumlardan bağımsız olarak devamlılığı sağladığından toplumsal sistem için hayati önemlidir. Bir iş arkadaşı ile buluştuğumuzda onun kişisel biyografisini bilmek zorunda değilizdir. Profesör, dersini yapmak için derslere katılan öğrencilerle tek tek ilgilenmek ihtiyacını hissetmez ve öğrenciler de ondan ne bekleyeceklerinin farkındadırlar. Roller ve değerler birer yapı unsuru olarak bütünleşme işlevini icra ederler. Diğer taraftan birbirleriyle uyum içindedirler ve değişik alt sistemlerde farklılaşırlar, parantez, eğitim ve iş alanındaki roller gibi ve bir toplumda ne yapılabileceği hakkında tafsilatlı bir tanım ortaya koyarlar. Eğer roller ve normlar olmasaydı kendimize sürekli "Şimdi ne yapmam gerekir?" sorusunu sorar dururduk. Alışılmadık bir durumla karşılaştığımızda kendimizi ne kadar tedirgin hissettiğimizi hatırlayalım. Motivasyonlar, kişilik sistemleri için kurucu unsurlardır. Motivasyonlar, insanın kişisel olarak hangi sebeplerden dolayı nasıl davrandığını belirler ve aktörün hangi amaca ulaşmak istediğini gösterir. Yani amaca ulaşmak bu sistemin temel işlevidir. Şüphesiz burada Weberyen eylem alternatiflerini de hatırlatan rasyonel bir tasavvur söz konusudur. Son olarak organik sistem bir unsur olarak bedeni, bedenin çeşitli kısımlarının varlığını içerir. Felçli bir kol ile yapılabilecek ve yapılamayacak şeyler vardır. Bir hastalıkta, hatta bir soğuk algınlığında bile tüm eylem sistemi zarar görecektir. Bu sistemin vazifesi, bir hastalık anında olduğu gibi çevreye uyum sağlamaktır. Beden sağlıklı olmaya meyillidir. Bu noktada en açık ifadesini Spencer'da bulduğumuz denge tasavvuru gündeme gelmektedir. Toplumun bir eylem sistemi olarak kavranışı, bir düzenleme işlevini gündeme getirir. Bu bize değişik olayları gerçeklik sistemlerinde sıralama ve onların vazifelerini tayin etme imkanı sağlar. Parsons'ın öğrencisi olan Robert Merton bu kuramı geliştirmiş ve yapısal işlevselciliği değişik eserlerinde daha sofistike bir kuram haline getirmiş, açık ve gizli işlevler ayrımı yapmıştır. Açık işlevler, sistemlerin sahip olduğu açık görevler ve amaçlardır. Bunun yanında Merton, gizli ve örtük işlevlere de yer verir ve bunu gizli işlevler olarak tanımlar. Açık ve gizli işlev ayrımı her şeyden önce içerik analizi açısından anlamlıdır. Bir iletişim durumunda insan sadece açık içeriği mi ölçebilir? Yani ne söylendiği, yoksa gizli içeriği de gerçekte ne ima edildiği analiz edebilir mi? Bu noktada açık işlevleri ölçen niceliksel toplumsal araştırmacı ile gizli içeriği analiz etmek isteyen araştırmacı ayrımı ortaya çıkar. Alıştırma. Herhangi bir durumu siz bu kitabı okurken veya daha önce bir arkadaşla tecrübe edilmiş bir anı bu alt davranış sistemlerine göre analiz etmeyi deneyiniz. Bunun için en azından yarım saat vakit ayırınız. Üzerinde çok fazla düşünmeden toplumun söz konusu duruma nasıl farklı biçimlerde etkide bulunduğunu fark edeceksiniz. Tahayyül edilen durum içerisinden herhangi bir unsur eksik olsaydı ya da farklı bir form içerisinde bulunsaydı nasıl bir durumla karşılaşılırdı? Vazgeçilmez bir unsurdan ya da daha az lüzumlu bir unsurdan bahsedilebilir mi? İştirak eden kişiler, örneğin siz, unsurları ne kadar değiştirebilir? Tüm bunları analiz etmek sosyolojinin görevidir.